Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicilerim. Ben Deniz Faruk Bal. Tüm dinleyicilerimize en içten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programımızda Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamızla birlikte ekonominin öne çıkan konularını tartışıyoruz. İktisadi olayların görünen yüzünün arkasında duran sebepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocam bu bağlamda ben şunu söylemek istiyorum bu hafta. Şimdi iş gücünü, emeği tartıştık. Ülkemizin bu noktada varmak istediği hedefleri tartıştık. İşte neler gerektiğini tartıştık. Bununla birlikte örneğin üretimde olsun, sanayide olsun bir takım belirsizlikler var. Yine enflasyona ilişkin hedeflerde yeni revizyonlar yapıldı. Yani bu beklentilerde bir yine enflasyon beklentilerinde de belirsizlik gibi bir şey var. Büyümeye ilişkin revizyonlar yapılıyor. Dolayısıyla yani bir belirsizlik mi var? Ya da daha önce 2008'den başlayıp 2012'ye kadar devam eden bir de ekonomik kriz olmuştu.
Evet.
Bu krizin mi devamı bunlar? Yoksa yeni bir krizin ya da yeni bir problem, yeni bir sıkıntının habercisi mi? Ben önce bu soruyla başlamak istiyorum. Dilerseniz.
Evet, hakikaten ekonomiler de birer insan gibi nefes alıp veriyorlar.
Evet.
İşte malumunuz yine daha önce mevzu olmuştur ama kontratif ya da jugular dalgalanmaları diye bir hareketlilikten söz edilir iktisatta. Bunların bir kısmı 7-8 yıllık işte kısa vadeli, diğerleri de 20-25 yıllık, 30 yıllık dönüşümleri ifade ediyor. Ekonomilerde üretim alanında hem paylaşım hem tüketim alanında çok farklı beklentilerle farklı aktörlerin var olması, var olan boşlukların birileri tarafından sürekli doldurulma çabası çok dinamik, kontrol edilmeyi gerektiren bir ekonomik yapı ortaya çıkartıyor. Bu nedenle siz bir şey belirlemiş olsanız dahi, sizi hedefe götürecek olan bütün mekanizmaları kurgulasanız bile ekonomik olarak o sonucu elde edemeyebilirsiniz. Bu insanın ekonomide doğrudan doğruya etkin faktör olmasıyla alakalı bir husus. Hakikaten de vurguladınız, işte birkaç zamandır emek gücünü, iş gücünü tartışıyoruz. Oradaki ücreti, istihdamı, kalifikasyonunu, oradaki politikaları tartışıyoruz. Ama hedeflerle gidişat arasında mesafeler olabiliyor.
Evet.
İşte yine geçenlerde açıklandı. Büyüme rakamları revize oldu. Sanayi ilişkin mesela verilerde sürekli revizyonlar ortaya çıkıyor. İşte buna öngörülemeyen boşluklar aslında. Ve bu çok doğal olan bir şey. Nitekim bu salt sadece bugün var olan bir husus değil. Kaylu beladan beri diyelim, insanın onun varlığından itibaren bu böyle geçmiş gitmiştir. İşte şu anki içinde bulunmuş olduğumuz dönemde yine sizin ifade etmeye çalıştığınız gibi 2008 krizinin bir devamı niteliğinde hala var olan dalgalanmalardır. İşte Türkiye'nin dış dünyaya olan bağımlılığının artık yüksekliğinden de kaynaklanan bir sebeple dışsal faktörlerin özellikle belirleyiciliğinde çok öngörülemeyen gelişmeler ortaya çıkıyor.
Kriz dedik, o zaman kriz nedir? Önce krizle başlayalım isterseniz. Yani ekonomik kriz nedir? Ekonomik kriz deyince ne anlayacağız ve bu ekonomik krizi kim üretiyor ya da ne üretiyor? Yani insandan örnek verdik, aslında ekonomilerde insanlar gibi dedik. İşte insanın bir takım sağlık problemleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu vücutta aslında bir anlamıyla krize sebebiyet veriyor. İşte baş ağrısı olabilir, başka bir takım sıkıntılar olabilir. Bazı hastalıklar var ki çok kolay tedaviye ulaşılabiliyor ama bir takımları çok daha ağır.
Doğru, şimdi önce bir kriz tanımında bir ortak bir cevap bulalım. Hani kriz nedir? İnsanlar ne anlamalı krizden? Bir defa önceden bilinmeyen diyelim ya da öngörülemeyen bazı gelişmelerin bu gelişmelerle ilintisi olan sebep ya da sonuç bağlamında aktörleri, bu firma olabilir, devlet olur, birey olur, beklenmeyen ya da öngörülemeyen düzeyde etkilemesine verdiğimiz addır.
Evet.
Öngörülemeyen, beklenmeyen gelişmelerin süreçte var olan aktörleri sahip oldukları mevcut konumdan farklılaştıran diyelim.
Evet.
Daha ya da daha kötüye götüren gelişmeleri kriz adını veriyoruz.
Evet, yani krizler bu olumsuz anlam yüklemek gerekiyor. Çünkü beklediğimiz hedeflerden ulaşmamıza engel olduğu gibi daha da geriye götürüyor bizi.
Sonuç olarak böyle. Ama sonuç bazen olarak bu çok olumlu bir gelişmeden de kaynaklanıyor olabilir. Evet. Örneğin kısa vadede aşırı bir zenginleşme.
Evet.
o paranın nereye harcanacağı noktasında tarafları krize götürebilir.
Krize götürebilir, evet.
Yani şuraya yatırsaydık, şuraya alsaydık ya da sen şu kadar almayacaktın, ben bu kadar alacaktım, hakkım buydu gibi. Çok basit diyelim.
Evet.
Tüketim kalıplarına kadar mesela krizlere sebep olabilir. Evet. Mesela hatırlarsanız İslam tarihinde Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh, işte İran'ın Sasani İmparatorluğu'nun arazilerinin elde edilmesi, oradaki varlıkların Medine'ye aktarılması İslam dünyasında birden bir varlık ortaya çıkarmıştı. Ve bunun da uzun vadede harcama kalıplarında, tüketim kalıplarında bir değişime sebep olduğu, evet. Müslümanların o davranış kalıplarını bozduğuna dair cevaplar var.
Doğru. Özellikle Medine'ye gelen mal türleri bile değişiyor o dönemde. Yani başlangıçta
evet.
Medine'nin talep ettiği ürünler belli. Örneğin bakıyorsunuz buğdaya talep var. Çünkü temel gıda maddesi. Buna benzer temel gıda ürünlerine talep var. Ama bu Sasanilerden gelen, o bölgelerden gelen kıymetli madenlerle, işte ganimetlerle birlikte halkın zenginleşmesiyle zeytinyağından tutun da çok daha farklı ürünlerin artık talebi oluyor ve bunlar ithal edilmeye başlanıyor dışarıdan dediğiniz gibi.
Evet.
Peki hocam, bu bizim aslında içinde bulunduğumuz iktisadi sürecin, ya biraz tarihi başlangıcına doğru gidersek, belki merkantilizm dediğimiz dönemle başladığını, sonra arkasından sanayi süreçlerini, sanayileşme sürecini getirdiğini söyleyebiliriz ama 1500'lere kadar dayandırabiliriz. Tabii o dönemden bu zamana kadar da bu sistem, yani kapitalist sistem adını verdiğimiz sistem, kriz üretiyor. Yani ve bu krizin etkisi de gittikçe dünya ölçeğinde daha şiddetli hissedilmeye, daha geniş bölgeleri etkilemeye başlıyor. Öncelikle krizi ortaya çıkartan nedenler nelerdir? Yani neden bu ekonomik krizler çıkıyor? Daha doğrusu ben şunu sormak istiyorum. Kapitalizmin krizleri neden çıkıyor?
Evet.
Yani her dönemde mutlaka iktisadi krizler çıkıyor.
Şimdi insanoğlunun varlığından itibaren demiştik. Bu tür durumlar var. Ekonominin bu dinamizminden kaynaklanan bir takım boşluklar var demiştik. Ama bunlar geçmişte Batı'nın ekonomideki hakimiyet dönemine kadar öngörülebilir durumdaydı. Yani bir yıl sonra, iki yıl sonra ne ortaya çıkar, hangi şartlarda ortaya çıkar ve bunun derinliği ne olur aslında insanoğlunun az buçuk bildiği bir şeydi. Belki çok aşırı diyelim, büyük kıtlıklar ve savaş ortamlarının bazı öngörülemeyen sonuçları olabilirdi ama insanoğlu o anlamda ekonomik faaliyette ne bekler, ne elde etmek ister, neye razı olur, neye razı olmaz gibi hususlar çok netti. İşte Brodel'i ifade etmiştik. Brodel'in de vurguladığı üzere kapitalist diyordu, öngörülemeyen alanlarda ilerlemek ister ki karını yükseltebilsin.
Belirsizlik yarar.
Evet, belirsizlik kapitalistin işine yarar diyordu. Bu nedenle de tarihte 1400'lerden itibaren, yani ticari kapitalizmin doğduğu tarihten itibaren, ticari kapitalizm, sanayi kapitalizmi, finans kapitalizm diyelim, bir üç aşamada da hep öngörülemeyen alanlara yüklenmeler olmuş. Onu fırsata dönüştürme, insanoğlunun o kapitalist dünyanın üretim, paylaşım ve tüketim sürecinde yeri olan insanoğlunun nihai hedefi olmuş. Ben karımı nerede, harcamamı nerede daha verimli yaparımı sürekli sorgulamış insanoğlu. Ve burada da bir sınır görmemiş kendisine. Sınır olarak sadece yasal mevzuatı kabul etmiş, otoritenin yaptırım gücünü görmüş. Onu aşabildiği her alanı fırsat olarak görmüş. İşte o tarihten itibaren, hakikaten tarihe baktığımız zaman da kapitalizm sürekli yeryüzünde kriz üreten bir yapı geliştirmiş. Yine kendi vurgumdur bu. Belki iki şeyi miras bıraktı tarihte kapitalizm insanoğluna. Bir tanesi krizdir, bir tanesi de onunla çok ilintili olan faizdir. Kriz, yani bu faiz. Bu iki husus ekonomilerin vazgeçilmezi haline getirildi.
Evet.
Niye krizdir? Çünkü öngörülemeyen alanlar sürekli vardır ve bunlar hep kullanılır durumdadır. İkincisi, öngörülemeyen alanların varlığından dolayı sermaye, para, belli ellerin elinde sürekli yeniden dağılarak toplanmaya başlar. Ve bunun da geriye dönüşün tek yolu vardır, faizdir.
Evet.
Daha ötesi değildir. İnsanoğlunun kendi gönlündeki, kendi zihniyetinde var olan bir denge, bir kanaat, bir paraya ya da üretime ilişkin bir yaklaşım değildir. modern kapitalizmin böyle bir zaafı var. Bu itibarla da özellikle mesela 19. yüzyıldan itibaren kapitalizm artık sürekli tekrarlanan, sürekli olarak otoritenin göz hapsinde tutmak ihtiyacında olduğu bir ekonomik gidişat döngü içinde dünyayı sarmal haline getirmiş. Bu çerçevede bakacak olursak, ortalama işte 10-15 yıllık aralıklarla sürekli küçük krizlerin doğduğunu, yaklaşık da 20 yıl kadar iniş, 20 yıl kadar da çıkışı olan, yani daralma ve genişleme dönemleri olan ortalama 35-40 yıllık ekonomik global krizler doğurduğunu görebiliriz. İşte mesela 1873 dönemi krizi, 1929 krizi, sonrasında 1973-74 ekonomik krizi, öyle diyelim, daralması diyelim. Ve sonra 2008 krizi. Sanki böyle daha geniş periyotta nefes alırcasına ekonomiler krizi yaşıyor ve atlatıyor, yaşıyor ve atlatıyor ve kaçınılmaz olarak böyle bu. İşte kapitalizmin doğasından kaynaklanıyor.
Evet, yani bu sistem kriz üretiyor o zaman.
Evet, yani krizle var olabilir bir sistem bu.
Evet.
Yani rekabet şartlarının, insanların karlılığını azalttığı dönemlerde, herkesin almak istediğini elde ettiği noktalarda öngörülemeyen bir boşluk ortaya çıkıyor ve o boşluk krize sebep oluyor. Bu boşluğu da aslında bütün ekonomilerde var olarak kabul etmeliyiz. Ama şudur, klasik dönemde kapitalist dışı toplumlarda ya da kapitalist öncesi toplumlarda aktörler bu boşluğu illegal, etik olmayan, la ahlaki bir alanda bir şekilde doldurmaya cesaret etmezlerdi, edemezlerdi. Şu an o boşluğu kim yakalarsa oradan gidiyor. Bu bazen bir proletarya işçi sınıfı olabiliyor, bir devrime sebep olabiliyor. Bazen işte iş dünyasının, işte sermaye sahibinin bir boşluğu yakalama fırsatı oluyor, oradan doğuyor ve oradan ilerleniliyor. O boşluktur aslında ve o boşluğu doldurma niyetinde olan insan zihniyetidir yani.
Bir de bu krizler gittikçe tabii dünyanın daha geniş bir kesimini etkiliyor. Örneğin 2008 kriziyle 1873 krizine baktığımızda 1873 krizi Avrupa'yla ve doğrudan Avrupa'yla temas halinde olan yerlerle sınırlı. 2008 krizine bakıyoruz, dünyanın hemen hemen her yerinde bir şekilde etkisini göstermiş durumda. Çünkü kapitalizmin aslında dünyanın her noktasına ulaşmak istiyor. Yani ulaşmadığı bir köy, hı hı, en ufak bir nokta kalsın istemiyor. Tabii ulaştığı her yerde bu sisteme bağlandığı için ister istemez, hı hı, kriz üretiyor. Siz başlangıçta vurguladınız hocam, bu krizler ne? Belirli periyotlarla aslında devam ediyor. Yani belli aralıklar var ve sürekli tekrar ediyor. İşte bu tekrarlar neden tekrarlanıyor ve bu periyotların da bir anlamı var mı size?
Evet. Şimdi belli bir mukavele çerçevesinde işler üretiliyor. Siz şu şartta istihdam ederim, değil mi? Şu şartta çalıştırırım, şu ücreti veririm size. Ya da işçi ya da emek gücü de iş ortamına gittiğinde ve şu şartlarda size destek verir mi baştan kabul ediyor. Bu doğal kaynağın dolaşımında böyle, sermayenin dolaşımında böyle, üretilen malın diyelim belli pazarlara taşınmasında, pazarlanmasında, orada tüketime konu olmasında böyle. Ulusal, uluslararası düzeyde bu böyle. Ama bunun demin vurgulamaya çalıştığım gibi insandan kaynaklanan bir nedenle o boşlukların doldurulma çabası sürekli olarak yenilenmeyi gerektiriyor. Bu sözleşmelerin sürekli yeniden yapılmasını gerektiriyor. Buradaki gecikmeler o krizi ortaya çıkartıyor.
Yani aslında sistemde bir değişim var. Dönüşüm söz konusu belki. Fakat içinde bulunan sistem o dönüşüme adapte olmakta, ayak uydurmakta belki.
İşte kriz aslında kalıyor. Adapte olma adımı aslında kriz. Yani var olan yani faktörlerin razı olmayacağı bir nokta kriz demektir.
Kriz demek. Çünkü mevcut aktörler...
Evet, sonrasında oturuluyor, yeniden bir pazarlık, anlaşma ya da kopuş yaşanıyor ve kriz ya atlatılıyor ya da sistem çöküyor.
Ya da sistem çöküyor, evet.
İşte bu itibarla da bu süreklilik vazgeçilmez bir konumda şu an yeryüzünde. Ve işin kötüsü, ifade ettiniz, önceden krizler daha yerel, daha lokal düzeydeydi.
Evet.
Ülkenin kendi ekonomisi içindeydi. Ama modern 21. yüzyıl ekonomik dünyasında, o küresel dünyasında artık krizler bütün dünya içine alır tarzda gelişmek zorunda.
Evet, belki.
Çünkü var olan örneğin bir emek gücüne sadece Türkiye ekonomisi talip değil.
Evet.
Aynı zamanda dış dünya da talip. Yani bizim nitelikli olan diyelim bir emek gücümüz dış dünya pazarlarında artık kolaylıkla iş bulabilir durumda. Bu illa o ülkeye gitmesini gerektirmiyor. Online iş imkanları var artık.
Evet. Yani bulunduğu yerde,
bulunduğunuz mekanda istihdam olunabilirsiniz. Sadece web ortamıyla o istihdama kavuşabilirsiniz. Bu ne demektir? Nitelikli emek gücünün daha kolay iş imkanı bulduğu, niteliksiz olanın da ya da daha niteliksiz olmaya doğru gidenin de diyelim iş imkanı kaybettiği bir rekabetçi bir dünya.
Evet.
Bu da iş gücünü örneğin çok hareketli, dinamik kılıyor. Aynı şey sermaye hareketleri için geçerli.
Evet.
Her gün biz de bakıyoruz.
Evet.
Değil mi? Her gün Dow Jones'a bakıyoruz. Yok Nikkei borsası, Londra borsası sürekli takip ediliyor. Anlık takip ediliyor. Niye? Çünkü sermaye ekonomilerde anlık yaşayan diyelim ekonomilerde çok vazgeçilmez, sürekli takibi gerektiren bir rikat ortamında artık dolaşım içinde. Aynı şey tüketim alanı için de geçerli. Siz ya ben tüketim kalıplarının sahibiyim diyemezsiniz.
Evet.
Üretilen bir marka var olan asırlık gelenekleri bir anda değiştirebiliyor. Bu itibarla çok dinamik, canlı bir husus var ve bu artık küresel ölçekte. Üretilecek olan bütün cevaplar makro ölçekte, küresel ölçekte üretilmek zorunda.
Evet, gerçekten geçmişin tüketim alışkanlıklarına bakıyoruz. İşte her sınıf diyelim insan, kendi sınıfının ya da gelir seviyesindeki insan, kendi gelir seviyesindeki insanın harcama alışkanlıkları neyse ona göre harcar. Onun üstüne örneğin çıkmazken ya da bunun çıkması anormal görülürken, şimdi zengini de yoksulu da aynı şekilde bir şekilde hayat yaşamaya çalışıyor. Yani bakıyorsunuz asgari ücretlinin elinde son model cep telefonu da olabiliyor.
Ya.
Tabii buna nasıl sahip olmuş?
Evet.
Bu da bankaya borçlanma.
İşte mesela bu konuyu aslında çözüm boyutunda belki erken bir cevap olacak ama yeri gelmişken ifade etmekte de yarar var. Yani bu sürekliliği nasıl aşarız? Noktasında o faktörleri kontrol edebilen ekonomiler bunu aşma potansiyeli olan ülkelerdir.
Evet.
Üretim, paylaşım ve tüketim süreçlerinde kimin nasıl davranacağını baştan öngörebilen ekonomiler, ekonomilerde krizi en az atlatacak olan ülkelerdir. Mesela biz 1970'li yıllarda bir kriz yaşadık. İşte belli bir yaş dönemindeki insanlarımız onu bileceklerdir. O krizi aslında her ülke aynı oranda yaşamadı. Mesela 2008 krizinde petrol üreticisi ülkeler de yaşadılar krizi.
Evet.
Çünkü kriz evet finansla doğdu ama finansı da aşan, ta ham maddeye kadar yayılan, dalgasal dalga olarak yayılan bir boyuta vardı. Ama 70'li krizlerde daha çok doğal kaynaktan, enerjiden kaynaklanan, petrolden kaynaklanan bir boyutu vardı o krizin.
Evet.
Ve orada doğal kaynak boyutunda hazırlığı olmayan ülkeler daha yoğun yakalandılar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri o krizi çok daha rahat atlattı. Ama Türkiye vahim bir süreçte yaşadı ve 80 ihtilaline giden bir boyut yaşadı orada.
Petrol şarkımız da vardı hocam, hatırlarsınız televizyonda.
Evet, öyle. Ajda petrol şarkısı, bir şarkıcının birisi çıktı veya televizyonda şarkısını sundu yani.
Evet,
Türkiye
yani.
Adında evet.
Bu herhalde bizi krizin ne kadar etkilediğinin belki bir göstergesi de evet. Olabilir. Hocam aslında bu söylediklerinizden anlaşılan şu, benim anladığım en azından diyelim. Ekonominin doğası aslında kriz üretiyor. Yani ekonomi ister istemez kriz üretmeye yatkın bir şey.
Şimdi orada bir nokta var ama evet. Faruk Hocam. Evet, ekonominin doğası kriz üretmeye yatkındır.
Evet.
Ama işte
evet,
geçmişte bunlar kriz olarak ortaya çıkmıyordu. Böyle nefes alışverişler gibi bir dalgalanmaya sebep oluyordu ama hiçbir aktörün, hiçbir faktörün diyelim, ekonomide var olan aktörün sistemden düşmesi sonucunu ortaya çıkartmıyordu bu.
Belki yeni dönemin işte krizlerinin değişimi bu. Yani ya da kapitalizm dönemin.
Evet.
Burada kapitalizmin krizdeki rolü.
İşte kapitalizm krizi öyle bir hale getirdi ki düşen yok olsun.
Düşen yok oluyor.
Düşen yok olsun ve var olanlarla devam ettirelim. Yeni bir yapı kuralıma getirdi. Daha doğrusu adeta düello gibi bir şey.
Ya zayıfların harcandığı bir sistem
oluşturur.
Evet,
yani bu Batı'nın kendi dünya kurgusuyla çok örtüşen bir cevap aslında. Yani kapitalizm tamamen Batı'nın kendi dünyasının, kendi insan profilinin yaşantısına uygun bir model. Bu itibarla da dikkat ederseniz 2008 krizinde bile yani Amerika'da bir sürü şirket battı. Avrupa'da bir sürü şirket iflas noktasına geldi. Devletler bile iflas noktalarına gittiler. Ama hiçbirisi bunu sistemin doğrudan doğruya her şeyle çöküşü olarak yorumlamadı bunu. Dediler ki bu zayıf olan çökecektir. Türkiye gibi gelişmekte ya da Batı'nın dışındaki dünyalarda böyle bir şey olsaydı emin olun biz o heyecanla, o korkuyla sistemi bile çökertebilirdik. Evet. Batı buna alışık. Çünkü insan profili böyle.
Ya hep krizlerle yaşamaya alıştığı için belki de
evet.
Buna alışmış oluyor bakıma. Hocam birinci bölümde şunu tartıştık. Yani kapitalizm evet krizler üretiyor. Geçmişte de krizler vardı ama onlar kriz olarak algılanmıyordu belki. Dediğiniz gibi ekonominin nefes alışverişleri ya da daha böyle bölgesel oluyordu. Daha farklı sebeplere dayanıyordu ama kapitalizm gittikçe tüm dünya ölçeğinde krizler üretiyor. Yani başlangıcından itibaren çok daha geniş çevreyi kuşatıyor. ve daha yıkıcı sonuçlara sebebiyet oluyor. Ha, buna rağmen sistem olarak da kapitalist sistemden vazgeçmiyoruz. Yani peki bu evet. Neden?
Ne büyüsü var ki?
Ne büyüsü var ki?
İnsanlar hala peşinden sürüklüyor, evet. Koşturuyor. İlginç bir nokta. Şimdi insanın adeta düşmanına aşık olması gibi derler ya. Bir husus. Kapitalizm yeryüzünde insanoğluna daha önce hiçbir modelin vaat etmediği bir şeyi vaat etti.
Önemli bir şey o zaman.
Evet. Bu yani ki... O nedenle de insanları peşinden hala sürüklüyor. Nedir o da? Dedi evet. Ki ne isterseniz hiçbir sınır olmaksızın her şeyi elde edebilirsiniz. Hani şu da şu günlerde de kişisel gelişim alanında bir söz var. İsteyin. Evet. Siz isterseniz olur.
Başarısızlık
yani,
yok.
Evet. Yani başarısızlık varsa siz istemiyorsunuz ya da şartlarını yerine getirmiyorsunuz da vardır gibi.
Evet.
Yani adeta insanoğlunun küçük bir tanrı oluşuna vurgu var burada.
Evet. Gerçekten.
Ya her şeyi sen kontrol edebilirsin. Güç sende. Hani He-Man diye bir film vardı bir zamanlar, çizgi film. Evet, güç tabii. Sende derdi. Bütün bunlar onlarla bağlantılı hususlar. Kapitalizm, sana sınır koymayacağım. Yeter ki becer. Yasaları atlatabilirsin. Yasaların boşlukları varsa önemli değil. Zaten o bir fırsattır.
Evet.
Etiği aşabiliyorsan aş. Önünde hiçbir engel yok. Yeter ki sen istediğini yapmaya çabala. Senin yapmak istediğinin elde edilmesi benim de yararıma, hepimizin yararına diye bir kabulle aslında insanlara yaklaşıyor.
Evet.
Bu itibarla da sınır yok. Üretilen bir ürünün yeni bir versiyonu, daha karlı olanı, ekonomik ömrü bitmemiş olsa bile piyasa ömrünü bitirmeyi göze alarak hemen dışta bırakılabilir durumda. Var olan bir insan gücü insan olduğu göz ardı edilerek sanki bir metaymışçasına çok rahatlıkla sistemin dışına atılabilir durumda. Her neyse, var olan bütün değerler bu anlamda yok edilebilir durumda. İşte bunu da sağlayan, bu meşruiyeti sağlayan kapitalizmin insana vaadi.
Evet.
Ben diyor sana, var olan pastayı eşit dağıtmayı önermiyorum diyor. Var olan pasta küçük zaten diyor.
Dolayısıyla.
Eşit dağıtsak ne olacak ki diyor. Pastayı büyütelim diyor. Sen çabala, ben çabalayayım, sen çabala, ben çabalayayım, yolunu bulalım, pastayı büyütelim. Adaletsiz de olsa daha büyük pay al diyor.
Evet.
İşte bu vaat herkese bir ümit veriyor ve o ümittir aslında kapitalizmi herkesi razı kılan. Mesela hepimiz görmüşüzdür. Analarımızda, babalarımızda gördük. Ben de bir muhacir çocuğuyum. Geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Derme çatla bir barakada ikamet ettik.
Evet.
Bir işçi çocuğu olarak büyüdüm. Bu şekilde olan milyonlar var.
Tamam.
Örneğin kalkmış arkadaşımız Anadolu'nun bir ücra noktasından İstanbul'a gelmiş bir varoş dediğimiz bugün biraz dışsallayarak hatta yani dediğimiz bir kenar mahallede bir yer bulmuş. Orada suyu olmayan, elektriği olmayan, yolu olmayan, kış günü çamur içinde gidilen gelinen bir bölge razı. Neden? Neden razı?
Bu kapitalizmin vaadi herhalde.
Kapitalizmin vaadine rağmen oluyor.
Pastayı büyütüp oradan aynen daha öyle. Büyük bir dilim.
Aynen öyle.
Alman.
Ben yıllar önceydi. Artık sormuyorum evet. O soruyu da çünkü cevabı artık çok net.
Evet.
Öğrencilerime bir soru sormuştum. Demiştim ki imkanınız olsa herkese istemiş olduğu ülkede yaşama fırsatı verirse nerede yaşamak isterdiniz diye sormuştum. Evet. Bundan 20 yıl kadar önceydi. öğrencilerin çok büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri demişlerdi o zaman. Neden diye sordum.
Evet.
Hocam dediler, fırsatlar ülkesi.
Yani ilk vurguladıkları fırsatlar ülkesi
öyle
olması.
Yani herkesin istemiş olduğunu ama ne istiyorsa, bakın, ne istiyorsa, varlık, yokluk, servet, ün, nam, ne derseniz, her şeyi elde edebileceği sınırsız ülke olarak tanımlıyorlardı Amerika'yı. Bugün de aslında belki ülkenin kendisi değişik olabilir. Sınırlarında farklılaşmalar olabilir belki. Ama yine de emin olun, mevcut olan kapitalist süreç içinde var olan bütün ülke ekonomileri kapitalizmi sürekli bu vaatle besliyorlar.
Evet.
Hep yeni bir ümit. Bir dahaki yıl 2016'da daha fazla büyüyebiliriz. 2023'te dünyada şu noktaya gelebiliriz. 5 yıl sonra kişisel olarak elde etmiş olduğumuz gelir işte $1,000'dan atıyorum $3,000'a çıkabilir. Bunlar hepsi o ümidin içinde var. Tabii kapitalizm bu noktada ele alırken sadece ekonomik değil, aynı zamanda işte kültürel, siyasal ve idari boyutu da dikkate almak lazım. Evet. Yani kapitalizm o anlamda katılımcı demokrasi adını verdiğimiz, o ister parlamento ister başkanlık olsun fark etmiyor, o demokratik rejimle de kendini örtüştürüyor.
Evet.
Bu vaattir aslında insanoğlunu cezbeden. Bundan dolayı da hepimiz razıyız yine. Şikayet ediyoruz.
Evet.
Ağaçlar gitti diyoruz, yollar daraldı, her taraf gürültü patırtı, sabah işe çıkıyoruz, 6'da akşam ancak dönüyoruz, dinlenecek zamanımız olmuyor, akrabaya gidemiyoruz, Tarık'a gidemiyoruz, çocuklarımızı göremiyoruz, odur budur şudur sayacak olduktan sonra yüzlerce eksiklik sayılıyor ama insanlar yine de hepsi katlanıyorlar, bu vade katlanıyorlar.
Hatta bundan belki vazgeçmelerini istesek çok kimse de vazgeçmez.
Geçemeyecektir abi. Çünkü insanoğlunun hayata dair algısı bununla örtüştürüldü.
Evet.
Araba olmazsa olmaz. Tatil olmazsa olmaz. Yani, ya komşu olmayabilir.
Evet.
Akraba olmayabilir. Ama para olmadan olmaz. Dolayısıyla çalışmak olmadan olmaz. Üretim olmadan olmaz. Evet. Sonuçta da kapitalizm olmadan olmaza getirildi. Bir zamanlar bundan işte bir 20-30 yıl kadar önce yine Batı'nın kendi içinde ürettiği bir alternatifi vardı. İşte Marksizm ya da sosyalist ekonomik model dediğimiz model vardı. Ama orada da eksiklik şuydu, pasta çok küçüktü, var olan pastanın dağıtılması üzerine kurgulanmıştı. Pastanın
küçük pastadan herkes
büyütülüp de her aktörün daha büyük pay alabileceği bir vaadi yoktu sosyalizmin.
Evet.
Bu nedenle başarısız oldu. İşte kapitalizm bu vaadinde devam ettiği müddetçe de
başarılı olmaya devam edecek gibi mi?
Başarılı mı diyeceğiz artık ama etken olmaya, belirleyici olmaya yeryüzünde devam edecek gözüküyor.
Peki hocam. Peki kaynakların kullanımının da bir sınırı vardır herhalde. Kapitalizm çünkü sürekli büyümeyi vaat ediyor.
Evet, evet.
Sürekli pastayı büyütelim ve bu pastadan alacağınız pay artsın diyor. Peki bu kaynakların sınırı bu pastayı büyütmeye de yeterli olacak mı? Yani sürekli
şimdi orada aslında iki boyut çıkacak. Yani iki boyut var. İnsanoğlunun önünde kapitalizmin nihayetini getirebilecek olan. Bir tanesi İnsanoğlunun o iştahı diyelim ama her faktörün iş gücü yani emek gücü, müteşebbis yani patron, sermaye, doğal kaynak ne derseniz deyin hepsinde sınır doğrudan doğruya fiziki dünya ile çizilecektir. İnsanoğlu her şeyi üretmek isteyecektir ama üreteceği meta kalmayacak o anlamda. Metanın var olan o doğal kaynağın paylaşılması problemleri kapitalizmi tıkamaya gidecektir. Bir boyut bu. İkincisi de var olanın, üretilmiş olanın yani bir tanesi üretim sürecinde, birisi de üretilmiş olanın paylaşım ve tüketim sürecinde tüketim insanlar şey. Var olana razı olmamaya başlayacaklardır. Çünkü öyle doyurulamaz bir insan tipolojisi kişiliği tanımlandı ki bu rasyonel birey denilerek yani Homo economicus adı verilerek öyle bir birey tanımı geliştirildi ki asla doymayan obur bir varlık tanımıdır bu. Yani hem üretim boyutundan hem de paylaşım ve tüketim boyutundan var olan sınırlar aslında. Var olan sınırlar ekonomiyi çöküşe götürebilir gözüküyor.
Peki hocam kaynakların kullanımında belirli sınırlar ortaya çıkabilir. Tüketim kalıpları çünkü o verilene razı olmamak dedik. Dolayısıyla üretim ve tüketimde bir denge sorunu ortaya çıkıyor. Dengenin bozulması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani kapitalizm bu dengeyi sürekli bozarak belki de
evet
ilerliyor.
Şimdi bir müsaadenizle şöyle bir araya tekrar evet gireyim. daha detaylandırmak anlamlı olacak.
Evet.
Var olan problemler aslında öyle bir noktaya geldi ki kapitalizm şu aşamada artık geriye dönemez noktada. Yani durun bakalım ben bir her şeyi yeniden değerlendireyim de daha ideal bir model kurayım diyemez noktada artık. Ve hakimi de Batı olduğu için Batı'nın kendi kendini yenileme kapasitesi de olmadığından aslında kapitalizm artık geriye dönülmez bir şekilde insanoğlunu çöküşe götürüyor. Evet. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz diye sorarsanız derim ki bakın mesela en basitinden var olan gelirin paylaşımı boyutunda. Yani öyle uçurumlar ortaya çıktı ki yani bir tarafta 40 bin dolar geliri olan ülkeler var. Kişi başına 40 bin dolar geliri olan ülkeler var. Diğer taraftan da 300 dolar geliri olan ülkeler var. Önceden hiç kimsenin birbirinden haberdar olmadığı dünyalarda bunun çok da önemi yoktu. İşte Zambiya kendi içindeydi zaten. Tamam. Bangladeş evet. kendi içindeydi zaten. Ama evet. bugünün dünyasında öyle değil. Bugünün dünyasında Amerikalı bir vatandaş, Avrupa ya da AB'li bir vatandaş bana ne diyemez durumda. Evet. Yani bu 300 dolara yaşayan insanın Avrupa'ya kaçışını önleyemezsiniz.
Sürekli.
Yani siz yani. İstediğiniz kadar sınır koyun, tedbir alın, duvarlar örün, önleyemezsiniz. Yani böylesi gelir dağılımında adaletsiz olan, yani birilerinin refah içinde yaşadığı, diğerinin de açlıkta öldüğü bir dünyada çatışma yani. Kaçınılmaz gözüküyor. Yani sistem ileride kendini savunma alanını güçlendirmek zorunda kalacak. Şu an duvar örmeye çalışıyor, yarın başka şeylerle bunu yapacak. Bir diğeri mesela, gündelik insanoğlunun Avrupalı örneğin, varlık içinde yaşayan insanın detayına inersek, yaşayış kalıplarında öyle bazı alanlara, öyle bazı düzeylere varıldı ki felaket. Mesela bugün Avrupa'da, örneğin işte Amerika'da mesela, işte Almanya'da mesela, evde hayvan besleme olayı sadece bir doğaya değer verme, canlı varlıklara, insanın dışındaki canlı varlıklara da değer verme durumunda değil artık.
Evet.
Vazgeçilmez bir noktadadır bu.
Evet.
Evde köpek beslemek, hayvan beslemek, insanoğlunun kendi yalnızlığının, çevreden kendini soyutlamasının bir kurtarıcısı olarak artık gözüküyor. Ve bunun ekonomiye getirmiş olduğu yük de inanılmaz bir boyutta. Yani Almanya'da örneğin 6,5 milyon kedi, işte 5,5 milyon da köpek besleniyorsa, nüfusunda %10'una nerede, onu aşmışsa bu rakam,
evet.
Bu dünya kapitalizminin parayı nerede harcaması gerektiğine dair vazgeçilemez bir noktada olduğunu gösteriyor. Ya bir tarafta diğer aç kalan insanlara harcama imkanı varken
evet.
bunu önemsemeyip sadece kendi dünyasına hitap ederek, dar dünyasına hitap ederek onunla yetinmesi insanoğlunun geriye dönülmezliğinin de bir işaret.
Evet hocam. Aslında kapitalizmin kaçınılmaz mı? Yani kapitalizmin dışında başka bir şey de olabilir mi sorusunu sormadan önce ben şunu da değerlendirebilir miyiz diye düşünüyorum hocam. Bu 2008'de ortaya çıkan krizin sebepleri, aslında sebepleri tartışıldı gerçi. Yani belki kamuoyunda bu konuda fikir sahibi olmayan kimse yok da diyebilir.
Ama bir kriz boyutunda ele almakta yarar var.
Bir kriz boyutunda ele alıp ondan sonrasında bu krizin Türkiye için neler oluşturabilir? Yani bu bir fırsata da dönüşebilir mi? Evet, ne olabilir evet, gibi evet. bir tartışabilir miyiz diye.
Evet. Şimdi krizin doğrudan doğru ekonomik sistemle ilintili oluşu alt bir piyasa boyutunda değil de alt bir sektör boyutunda değil de bütün bir sistemi etkiliyor oluşu bu konuyu kriz ve sistem bağlantısında sürekli olarak ele almayı gerektirecek.
Evet.
Yani biz bunu sistem düzeyinde irdelersek çok önemli cevaplar bulacağımızı düşünüyorum.
Evet.
Mesela daha önce ifade ettiği 73 krizi enerjiyle alakalı bir şeydi doğrudan doğruya. Batı dünyası enerjiye ilişkin alacağı tedbirleri aldı bu arada. Yani 70'lerden 2010'a doğru geçen süreçte dikkat ederseniz Batı dünyasının enerji krizi yoktur.
Evet.
Bir takım anlaşmalarla, kurduğu paktlarla, bloklarla, işgallerle, şunla bunla bir şekilde enerji krizini çözdü. Ama kendi içindeki birikmiş olan sermayenin diyelim, ulaşmış olduğu gücün yeni gelir alanları oluşturma hedefini kontrol edemedi. Var olan sermaye ya da işletme ölçeği diyelim, işletme yapısı bir başka alanda o karlılığın artırma hedefinde bulmuş olduğu bir boşluğu kullanmasına imkan verdi. O boşluğu kapatamadılar, göremediler. İşte o da neydi? İşte dar gelirli insanların da sistemde daha büyük oranda katkı oluşturması istendi. İşte ev edinerek örneğin, evet, bark edinerek, borçlandırılarak diyelim, sahip olmuş oldukları o kıt kaynakların da sermaye katılması çabası ortaya çıktı. Yani bu aslında sistem ölçeğinde bir krizdi.
Evet.
Bu da bize en azından bugün için ya da gelecek için hangi dersi vermeli? Herhalde şudur diye düşünüyorum. İşte yine Brodel'e dönecek olursak, evet, öngörülemeyen alanlar mevzu. Öngörülemeyen alanların ne olabileceğine dair aslında karar alıcıların sürekli olarak ekonomik aktörleri, hem yerel hem de artık küresel ölçekte ekonomik aktörleri, acaba ben onun yerinde olsam, tabii kapitalist gibi düşünmek kolay bir iş değildir. Yani batılı kapitalist gibi düşünmek gerek kolay bir iş değil. Ama ben onun yerine olsam acaba karlılığımı nerede artırmayı hedeflerimi sürekli gündemine taşıması gerekiyor. Yani sistemin koruyucuları ya da karar alıcılar diyelim, böyle bir kaygıyla, endişeyle olaya bakarlarsa gelecekte çıkabilecek olan krizler en noktasında en azından daha öngörülebilir cevaplar geliştiririz. En azından bu Türkiye açısından bu böyle. Hatırlarsanız bir film vardı. Bilmiyorum izlemiş miydiniz ama. Belki dinleyicilerimizden izleyenler vardır. Sıkıysa Yakala galiba. İdi. Evet. Tom Hanks oynuyordu galiba. Öyle bir filmdi. Bir yan kesici diyelim, genç bir hırsız, üç kağıtçı diyelim, bir delikanlının, evet, polisle olan mücadelesini anlatıyordu. Evet. O kadar becerikli, o kadar başarılı bir üç kağıtçıydı ki, işte sahte çekler üretiyordu. Oraya atlıyor, bu sektöre giriyor. Bir türlü yakalanamıyordu. Sonunda Amerika'nın bütün FBI polis teşkilatını pes ettirdi. Ve delikanlıyı, madem seni yok edemiyoruz, bu kadar da başarılısın, gel seni sisteme katalım.
İçimize alalım.
Sen bizim adımıza bu işi yapmak isteyenleri takip eden bir rol üstlen dediler, evet, ve içlerine alarak sistemi güçlendirdiler. Belki hani hackerlara karşı, malum bilgisayar ortamında da artık anti hacker mı diyelim adına bilmiyorum, devlet istihdamda bulunuyor. Buna benzer belki kapitalist dünyanın neyi hangi dönemde çıkarabileceğine dair senaryolar üzerinde belki çalışmak gerekiyor. Bu da maalesef hastalıklı bir ortamda geçici tedaviler bulmak düzeyinde bir çaredir. Ama şu aşamada da galiba kısa vadede yapılabilecek olan da bu gözüküyor.
Yani sistemi kendi haline bırakmamak gerekiyor. Sürekli belirsizlikleri giderecek ya da işte kapitalist ben nereden kar ederim der, oraları tespit edip o açıkları kapatmak gerekiyor diyebiliriz. Peki hocam, aslında kapitalizme mecbur muyuz sorusuna geçeceğiz ama burada da süremiz bitmek üzere. İsterseniz bir iki cümleyle başlayalım. Yani biz bu sisteme mecbur muyuz peki? Kapitalist sisteme.
Evet. Diyelim. Şimdi bir iki cümle belki de söyleyelim. Sonra uzun uzun tartışılması, evet, gereken uzun en önemli nokta hocam bu. Şimdi yeryüzünde insanoğlu öyle bir noktaya getirildi ki kapitalizm merkez muhtaçmışçasına adeta. Sanki başka çare yokmuş gibi bir izlenim var. Hatta bunu ciddi ciddi iktisatçılar, ekonomistler, Nobel ödülü almış olan İlim adamları bunu ifade ediyorlar. Bütün teori eserlerinde, kitaplarında kapitalizme kaçınılmaz bir şekilde muhtaçmışız yaklaşımı geliştiriliyor. Ve bu empoze ediliyor insanoğluna. Hatta daha detaya inecek olursa deniliyor ki, ya faiz olmadan ekonomi döner mi?
Evet.
Faiz olmasa, mevcut olan bankacılık sistemi olmasa ekonomi çöker deniliyor.
Biz faizlerin oranını tartışıyoruz ama olmamasını hiç tartışmıyoruz hocam.
Ya evet, ekonomi çöker ama hangi ekonomi çöker? Evet. Kapitalist ekonomi çöker. Kapitalist ekonomi çöker, yeni bir ekonomi doğar.
Evet hocam. Dilerseniz burada programımıza son verelim ve bu konuyu önümüzdeki haftalarda detaylı bir şekilde tartışalım. Ben burada dinleyicilerimize, Erkam Radyo dinleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.